Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Her hafta bu mikrofonlardan sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden sevgiler, saygılar. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor ve programımızı açıyoruz. Evet, 17. asrın sonlarında Osmanlı Devleti'nde Britanya elçisi olarak bulunan zatın katibi Rico, hatıralarında çok enteresan şeyler bizlere naklediyor Türklerin siyasi düsturları adıyla. Hatıraların 15. kısmı Osmanlı Devleti'nin çok geniş bir araziyi nasıl elinde tuttuğunu anlatmaktadır bize ve Roma İmparatorluğu ile mukayese yapmaktadır. İki imparatorluk birbirine çok benzemektedir fakat her ikisinin de metotları birbirinden farklıdır. Neden her ikisi de muvaffak olabilmektedir? O halde bunu her iki devletin kuruluşunda, ilerlemelerinde ve kabul ettikleri düsturlardaki farklılıklarda aramak lazım diyor Rico. Osmanlı Devleti çok geniş sahalara yayılmıştır. Bu sahaları, bu geniş toprakları elinde tutmak için neler yapmaktadır? Evet, bu topraklar fetih yoluyla, kuvvetle, silahla ele geçmiştir. Ancak ondan sonra buraları elinde tutabilmek için hemen barışı sağlamışlardır. Ve oralarda büyük yerleşme merkezleri kurmuşlardır. Kendi soylarından insanları oralara yerleştirmişlerdir. Ve o toprakların başına kendi tayin ettikleri idarecilerle idare etmektedirler. Buna çok dikkat etmişlerdir. Böylece uzak toprakları merkeze bağlamışlar. Sus tükün sağlayarak oranın halkını merkeze bağlamayı bilmişlerdir. Öyle ki diyor Rico, buralarda Osmanlı hükümetinin otoriter bir yönetim olduğunu, çünkü bu kadar geniş toprakların ancak bu sayede elde tutulabileceğini söylüyor. Halk tabakasından hiçbir ayaklanma görülmemektedir. Halk asilere, eşkıyalara destek vermemiştir. Bunun sebebi de Osmanlı tebasının padişahın emirlerine itaati sağlam bir şekilde bağlılığıdır. Hiçbir kanun kaçağı halk tarafından destek bulmamaktadır. Böylece mahalli isyanlara da hiçbir zaman imkan bulunamamaktadır. Bu sayede Osmanlı Devleti bütünlüğünü muhafaza ederek ayakta kalmaktadır diyor Rico. Yine bu meyanda olmak üzere 16. kısımda eyaletlerin idaresinin aynı sülaleye bırakılması ve eski soylu ailelere muhafaza edilmesi Türklerin siyasi düsturlarına aykırıdır diyor Rico. Evet, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına sebep olacak bu gibi davranışlara şiddetle kaçınılmış. Osmanlı Devleti bir yeri fethettikten sonra orada bulunan soylu ailelerin ya ortadan kaldırmış veya onların mevkilerini, zenginliklerini ellerinden almış. Böylece eski Bizans ailesi, eski prensler her birisi sıradan birer vatandaş haline gelmiş. Böylece bunların halkı yönlendirmeleri ve ileride Osmanlı hükümetine karşı menfi bir tavır içine girmelerine mani olunmuş. Ne yapmış? Buralara merkezden idareciler tayin etmiş. Merkezden giden idareciler uzun süre orada kalamamış, geri dönmüşler. Bunlar içinde tek tük merkeze karşı isyan edenler olmuşsa da bu mülki idarecilerden kolayca saf dışı edilmiş. Çünkü teba mümkün mertebe bunlara destek vermemiştir. Osmanlı hükümeti böyle bir isyan vukua geldiği zaman diyor Rico, hiçbir zaman tebasıyla karşı karşıya silah elde savaşmaz. Gerek kendisini imparatorluğunun geleceğini tehlikeye atmaz, isyanın elebaşılarını gizli tertiplerle, kurnazlıklarla yok eder, başsız kalan asiler darmadağın olurlar padişahın gazabından korktukları için. Böylece hiç tehlikeye atılmadan kesin bir zafer kazanılmış olur diyor. Peki hiç soylu aile yok mudur? Hayır, hiç soylu aile yoktur. Çünkü Osmanlı Devleti'nde idarecilerde aranan tek hususiyet liyakat ve padişahın teveccühüdür. Onun için her kim olursa olsun eğer liyakati varsa Osmanlı Devleti'nde yükselir, makamını lazım gelen siyasi prensiplere, hukuka, adalete, geleneklere uyarak muhafaza eder. Böylece padişahın teveccühünü kazanır. Padişahın teveccühünü kazanmak ve idareci olmak için ne soyluluğa ne zenginliğe gerek yoktur. Bu da Osmanlılara mahsus bir hususiyettir diyor. Ve Türkler Machiavelli'nin şu düsturunu uygularlar. Bir şahsın küstahlığını önlemek için en emin, en gürültüsüz çare onu kudrete eriştiren yolu kapamaktır. Onun için padişah kim olursa olsun hiç kimsenin böyle ırsi bir güç kurmasını, büyük bir servet edinmesini istemez. Başa gelen devlet adamları köle menşeli oldukları için ne kadar servet edinirlerse edinsinler, bunlar neticede devlet hazinesine kalır. Böylece bu servet çocuklarına intikal etmez. Bir de padişah böyle zengin olan devlet adamlarını kızlarıyla veya kız kardeşleriyle evlenir. Tabii evlendirir. Tabii bir sultan hanımla evlendirmenin getirdiği masraflar bu devlet adamının çok büyük bir servet edinmesine mani olur. Böylece başka güçlerin Osmanlı Devleti'nde nüfuz elde etmesine ve devleti tehdit etmesine mani olunur. Öyle ki gerek servetin bir elde toplanması, gerekse ırsiyet yani veraset usulüyle bir soylu aile kurulmasına öylesine mani olurlar ki padişahın kızlarının çocukları belli bir rütbeden, kapıcı başılıktan daha yüksek bir rütbeye, yani ancak baş yaver olabilir. Daha yüksek bir rütbeye gelemezler. Böyle bir rütbeye gelemedikleri için de Osmanlı hükümetini tehdit edecek bir unsur olamazlar. Padişah sülalesinden olup da Türkiye'de hiç tanınmayan pek çok aile vardır. Ancak Sokulu Mehmet Paşa'nın soyundan gelen İbrahim Han oğulları, ki İlikobur'da yanlış olarak Sultan İbrahim'in kız kardeşinin oğlunun soyundan geliyorlar demiştir. Bunlar güçlü bir devlet ailesidir, ancak çok dikkatli davranmaktadırlar. Namuslu ve pek de parlak olmayan bir hayat sürmeye çalışmaktadırlar ki bir tehdit olarak görülmesinler. Şimdi padişah kudretinden çekindiği bir paşayı ileride devleti tehdit etmesin diye avcı için almak için şöyle bir çare düşünmüştür. Paşaya şeref vererek onu kız kardeşlerinden veya akrabalarına bir hanım sultanla evlendirir. Tabi padişah da bunu severek, paşa da bunu severek kabul eder. Ancak bu tarihten itibaren hanedanın bir üyesi olur ve serbest hareket edemez. Böylece istikbalde hükümeti tehdit edebilecek olan bir güç daha başında temiz bir şekilde bertaraf edilmiş olur diyor. Liko bu arada bu sultan düğünlerinden, sultanla kocası arasındaki münasebetlerden, nasıl geçindiklerinden bahsetmektedir. Özeti şu: kim olursa olsun padişah ailesinden, saraydan evlenen bir hanımla evlenen paşa, hanımının hürmetini gözetmek zorundadır. Öyle sıradan halk gibi değildir. Ne de olsa bir padişah kızı veya kız kardeştir. Ona saygıyla davranması gerekmektedir. Onun için demek ki Osmanlı hükümeti ileride devleti tehdit etmesin, memleketin bölünmesine sebep olmasın diye bir soylu aileleri bertaraf ediyor, ortada soylu aile bırakmıyor ve soylu ailelerin türemesine mani oluyor hanedanın içinde bile olsa. İkincisi, paşaların büyük bir servet elde etmelerine mani oluyor. Bunu da ya paşa köle menşeli kimseleri devlet idaresine getirerek yapıyor ki ölünce hazinesi devlete intikal ediyor, veya hanedandan bir sultan hanımla evlendirerek yapıyor. Böylece paşa öldüğü zaman mirası zaten sultan hanıma, tekrar hanedana dönüyor. Böylece servet yapmasının bir faydası olmuyor. Aynı hadise Romalılarda da vardı diyor Rico. Romalılarda sık sık eyalet valilerini değiştirirler ve uzun müddet o mevkide kalmalarına izin vermezlerdi. İspanya kralı da, Hollanda'da, Napoli'de hep aynı şeyi yapmaktadır. Uzak sömürgelerdeki genel valilerini 3 seneden fazla orada tutmamaktadır. aynı Roma ve daha sonra Avrupalıların prensiplerini Osmanlıların da uyguladıklarını söylüyor. Onun için Rico bu prensiplerini beğeniyor Osmanlı'dan. Ayrıca şehzade katillerinden bahsediyor. Osmanlı hanedanında şehzadelerin ileride padişah olmak hevesiyle ayaklanmalarına mani olmak, böylece devletin birliği ve milletin dirliğini bozmamaları için önceden idam edildiğini söylüyor. Ancak Rico kendi orada bulunduğu asırda artık bu adete son verildiğini, artık şehzadelerin hayatta kaldıklarını ancak sıkı gözetim altında tutulduklarını söylüyor. Böyle yapılarak şehzadenin bir ayrı grup, ayrı bir muhalefet cephesi teşkil etmesine mani olunduğunu söylüyor. Mısır'da Memlüklülerden ve Cezayir'deki beylerden hükümdar ailesinin tamamen imha edilmediğini, bunlardan istifade edildiğini söylüyor Rico. Ancak bunlar son derece istisnaidir ve Osmanlı Devleti'ni tehdit edecek durumda değildir, kontrol altında tutulmaktadır diyor. Onun için Rico gerek Mısır'da gerek Cezayir'deki idari sistemden bahsediyor uzun uzun. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Cezayir'i fethedişini, ondan sonra Osmanlı hakimiyetine geçişini anlatıyor. Ve böylece Türklerin siyasi düsturlarından bir önemlisini, yani padişah ve ailesi dışında güçlü kimselerin sivrilmesine mani olunması düsturunu överek, methederek, beğenerek anlatmaktadır. Bir başka prensip Rico'nun 17. kısımda anlatılıyor. Türkiye'de yüksek memurların sık sık değiştirilmesi, Türkler tarafından daima uygulanmış ve imparatorlukların devamı için yararlı bir iş olarak kabul edilmiştir. Evet, bunu daha önce de bahsetmiştik. Uzun süre bir yerde kalmak, özellikle uzak beylerbeyliklerde görev yapmak, burada mahalli birer otorite olmak ve yarın bir gün ayaklanarak devletin başını ağrıtacağı endişesiyle buna izin verilmemiştir. Beylerbeyleri bir iki seneliğine tayin edilmiştir. Hatta bundan daha kısa süreli beylerbeylikleri olmuştur. Kadılar da aynı şekilde gittikleri yere iki seneliğine gitmişlerdir. Gerek adaletli karar versinler, gerek yerli halkla haşır neşir olup da taraf tutmasınlar diye kadılar gittikleri yere iki seneliğine yollanmışlardır. Hatta Mekke, Medine gibi yerlere bir seneliğine kadı gönderilmiştir. Bunun da diyor Osmanlı Devleti'nin bekasını sağlayan en önemli hususiyetlerden birisidir diyor. Aynı prensibi Avrupa'da uygulayanlar da vardır. Mesela Valentino Duku Cesar Borgia, daha sonra bunun kardeşi Papa olmuştu. Zalim ve acımasız bir adam olan Messer Romiro Doro'yu vali olarak göndermişti diyor Roma'ya. Ve buna devamlı talimat vererek şiddetle, kuvvetle burayı idare etti. Daha sonra tabii halk huzursuz oldu. Borgia halkın memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için ve bunun vali tarafından yapıldığını inandırmak maksadıyla valiyi parça parça ettirip teşhir etti. Halk valinin kanlı cesedini görünce şaşırdı ve memnun oldu. Machiavelli bunu anlatıyor. Yani Avrupa'daki durum çok daha vahim. Osmanlılar'da bu tedbir alınmış, valilerin gittikleri yerde zulmetmesine veya yerli halkla haşır neşir olarak taraf tutmasına veya oralarda birer güçlü otorite kurmasına mani olmak maksadıyla kısa süreli beylerbeylikler yapmışlar, oraya tayin etmişler. Mesela bir yerde çok otoriteli, çok itibarlı bir paşa bir anda tayin edilir, çok daha iyi bir eyalete gönderilir, yola çıkalı henüz 3 gün olmadan oradan da başka bir yere tayin edilebilir. Böylece hiçbir beylerbeyi bulunduğu yerde uzun süre kalmaktan emin olamaz. Böylece menfi bir takım politikalar güdemez. Çok servet toplamasının da ona bir faydası olmayacağını düşündüğü için halkı ezmesi, zulmetmesi manasızdır. Çünkü ne kadar servet toplarsa toplasın halkı ezerek, bu yine devlet hazinesine intikal edecektir. Onun için Osmanlılar bu tedbirlerle en güzel idareyi kurmaya çalışmışlardır. Evet, 18. asır 18. kısımda Rico diyor ki Türklerin ülkelerinin nüfusunu arttırmak için izledikleri temel siyaset imparatorluklarının büyüklüğünü sağlayan esaslardan birisi. Öyle diyor. Şimdiye kadar dünyada hiçbir millet hem büyük bir imparatorluk kurmak hem de ona gereken insanları temin etmek, savaşlarda ölenlerin yerine yenilerini bulmak ve fethedilen ülkelerin elden çıkmaması için oralara koloniler göndermek işini Türkler kadar iyi becerebilmiş değildir diyor Rico. Evet. Üstelik diyor, ne kadar cesaretli ve bilgi olursa olsun bir avuç insanın başkalarının yardımına muhtaç olmadan hakimiyetleri altına aldıkları muazzam toprakları bu kadar uzun zaman elde tutmalarına şaşmamak mümkün değil. Büyük İskender sadece Makedonyalılardan meydana gelmiş bir orduyla dünyanın doğusunun büyük bir kısmını kolayca fethetmişti. Ama bu imparatorluk iyi yelkenlere sahip kötü safralanmış bir gemi veya gövdesinin taşıyamayacağı kadar dala sahip bir ağaç gibi kısa zamanda çöktü gitti. Çünkü Makedonyalılar eridi gitti, devleti idare edecek kimse kalmadı. İşte Türkler başından beri bu gerçeği iyi bildikleri için dünyanın her tarafından gelen insanları kendi hizmetlerine aldılar ve nüfuslarını çoğalttılar. Gayrimüslimleri vatandaş olarak kabul ettiler, onlara vatandaşlık verdiler. Müslüman olanları hizmette kullandılar. Gayrimüslimlerin içinden de işe yarayan, zeki, kabiliyetli olan kimseleri alarak devşirdiler, yetiştirdiler ve devlet hizmetinde kullandılar. İşte böylece çok muazzam bir sistem kurdular. Evet, Romalılar da barındırdıkları insanları şehir halkı diyerek bir muafiyet tanırlar. Yabancılar da mülkiyet hakkına, Romalı vatandaşlar gibi dokunulmazlıklara sahip olurdu. Osmanlılar'da bu daha da geliştirilmiştir. Gayrimüslimler kanun bakımından Müslümanlarla eşit olarak yaşamışlardır ve böylece bunların avantajlarından da devlet istifade etmiştir. Bunlar için de, yani gayrimüslimler için de seve seve Müslüman olanlar çok görülmüştür. Hatta bunlar Müslümanlığın en iyi din olduğu hakkındaki kanaatlerini o kadar geliştirmişlerdir ki asıl Türklerden daha fazla bu dine bağlanmışlardır. Sonradan Müslüman olanlar malum çok daha koyu Müslüman olmaktadırlar. Demek ki Osmanlıların nüfus siyasetinin bir tanesi gayrimüslimleri de vatandaş olarak kabul etmeleri ve bunlar da Müslüman olanları da yüksek kendilerine gruplarına kabul ederek devlet hizmetine almaları. İkincisi, Osmanlı hükümeti gayrimüslim çocuklarını devşirerek, yani onlardan zeki, kabiliyetli olanlarını onların rızasıyla alarak yetiştirmekte ve devlet hizmetinde kullanmaktadır. Böylece pek çok devlet adamları, pek çok askerler bunların içinden gelmiştir. Bunlar devşirmedir ama Osmanlı kültürüyle, İslam terbiyesiyle yetişmiş, en az bir Türk kadar Müslümanlığa ve Türklüğe hizmet etmişlerdir. Öte taraftan harplerde elde edilen esirler, Kırım Hanı tarafından Rusya'dan alınan esirler Anadolu'ya gelmekte. Bunlardan da kabiliyetli olanlar yetiştirilerek devlet hizmetinde kullanılmakta, geri kalanı da nüfusun canlılığını sağlamaktadır. Böylece Osmanlı nüfusu canlı efendim ve seyyaliyet içinde, akışkanlık içinde bir nüfus olmuştur. Ayrıca Osmanlılar doğu hudutlarında bulunan Türkmen aşiretlerinde çok usta bir siyasette Anadolu'da boşalan yerlere yerleştirmişlerdir. Ciddi bir iskan siyaseti hasıl etmişlerdir. Ve böylece Anadolu'nun ve Osmanlı ülkelerinin nüfuslarını sağlam, sağlıklı ve genç bir şekilde tutmuşlardır. Bu Osmanlı Devleti'nin uzun süre ayakta kalmasını sağlayan en mühim hususiyetlerden bir tanesidir. Romalılar böyle yapmamışlardı. Romalılar kendi esir aldıkları tebalara Roma vatandaşı unvanı vermişler ama onları kendi aralarına almamışlar. Fakat zamanla onlara benzeyerek eski Romalı hususiyetini kaybetmişlerdi. Türklerde tam tersi olmuş. Gayrimüslimlere vatandaş statüsü vermişler. Bu vatandaşlar Türklere benzemişler ve zamanla Türkleşmiş, Müslümanlaşmışlar ve tek bir cemiyet tipi meydana getirmişlerdir. Evet sevgili dinleyiciler, Rico 17. asırdaki Osmanlı Devleti hakkındaki intibalarında Osmanlı nüfus siyasetine hayranlık besliyor, hayranlıkla bahsediyor. Nasıldı bu? Gayrimüslimleri de vatandaş kabul etmek, onlardan istifade etmek. İki, gerek gayrimüslim çocuklarından, gerekse savaşlarda alınan esirlerden istifade etmek. Bunları devlet hizmetinde kullanmak. Müslüman olan gayrimüslimlere diğer Müslümanlardan ayırmamak, onlara dönme muamelesi yapmamak. Ayrıca Türk aşiretlerinin Osmanlı ülkesine yerleşmesini sağlamak. Eskiden diyor bazı Türklerin çok çocuk sahibi olduğunu duymuştum fakat Osmanlı Devleti'ne gelince böyle olmadığını gördüm. Türklerin çocukları az diyor, sayıca az. Birden ziyade evlilik sayısı fazla değil. Savaşlarda ve hastalıklarda ölen çocuklar da fazla. Onun için Türklerin nüfusu çok fazla artmıyor diyor. Ancak Osmanlı nüfus siyaseti sayesinde devletin ihtiyacı olan nüfus her zaman canlı bir şekilde tutulmaktadır. Öte taraftan Avrupa ile mukayese ediyor Rico. Avrupa'da diyor maalesef böyle değil diyor. Engizisyon mahkemeleri kurdular diyor. Eski yeni Hristiyanlar diye ayırdılar diyor. Hristiyanları diyor nüfusun çok büyük bir kısmını kaçırdılar. Çok büyük bir kısmını öldürdüler diyor. Öte taraftan Yahudi dediler diyor. Çok büyük Yahudi kolonilerini kovdular. Böylece diyor Avrupa nüfusunu çok düşürdüler. Gerçekten Rico'nun söylediği bu hatıraların yazdığı asırlardan kısa bir zaman öncesine kadar İngiltere nüfusu çok azdı. Salgın hastalıklar ve savaşlarla çok ölenler olmuştu. Londra'nın nüfusu 300 bin idi. Yani büyük bir şehir olmasına rağmen Paris nere, Londra nere? Çok Yahudi ve Katoliklerin memleketten sürüldükleri vaki. İngiltere'de Katolikler, Fransa'da Protestanlar her yerde takibata tabi tutulmuşlardır. Avrupa yıllarca bu mezhep savaşlarıyla inim inim inlemiştir. Aynı devirlerde Osmanlılarda hiç böyle bir kompleks yoktur. Müslüman ve Müslüman olmayanlar bir hükümet altında rahatça ibadetlerini ve sosyal hayatlarını devam ettirerek yaşamışlardır. Bunu da hayranlıkla naklediyor Rico. Yani Avrupa'da böyle bir şey olmadığını naklediyor. Gayrimüslimlerden bol miktarda Müslüman olduğunu, Müslüman çıktığını söylüyor. Hatta Sırp çocuklarının, Sırpların çocuklarını vaftiz ederken alınlarına çıkmayan bir haç yaptıklarını, böylece ileride Müslüman olmayacaklarını umduklarını söylüyor. Fakat ben başlarında sarığıyla, alnında haçıyla pek çok Müslüman olmuş Sırp çocuğunu gördüm. Buna rağmen buna muvaffak olamamışlar diyor. Başka yerde duymadım bu rivayeti. Rico nakletmektedir. Evet, kitabının 19. kısmında Rico, Türklerin yabancı elçileri karşılama şekli ve onlara verdikleri değer hakkında bir bahis açmış. Diyor ki, dünyada mevcut en vahşi kavim bile elçilikte mukaddes bir taraf olduğunu kabul eder. İslamiyet bunu elçiye zeval olmaz düsturuyla kesin bir hükme bağlamış. Türkler bu kaideye aşırı bir bağlılık gösterirler. Elçileri medeni biçimde karşılarlar ve muhtemel tehlikelerden korurlar. Elçiler arasında en fazla itibar gösterdikleri Alman İmparatoru'nun elçisidir. Çünkü toprakları birbirine komşudur, sık sık karşılıklı kuvvet denemelerine girişirler. Alman elçisi Türk topraklarına girer girmez bütün masrafları hükümet tarafından karşılanır. Kendisine yapılan masraf görüşmenin ehemmiyetiyle nispetlidir. İstanbul'da devamlı kalan küçük elçinin de masrafları yine Babali tarafından karşılanır. Doğu hükümdarları arasında dostluk ve iyi geçinme nişanesi olarak karşılıklı hediyeler yollama anane haline geldiğinden Alman İmparatoru da padişaha hediyeler gönderir. Padişah da bunun altında kalmamak için en az aynı değerde hediyeler taşıyan bir elçisini Viyana'ya yollar. Ancak Türkler ticaret maksadıyla İngiltere'den, Fransa'dan, Hollanda'dan yollanan elçilere aynı şekilde itibar etmezler. Padişah o ülkelerin elçilerini hediyeleriyle beraber kabul eder ama yaptığı anlaşmaların o ülkelerin vatandaşlarına bir imtiyaz olduğunu kabul ettiği için kendisini hediye vermek mecburiyetinde hissetmez diyor. Elçilerin Babali'de karşılanış merasimleri mümkün olduğu kadar parlak olur. İmparatorluğun büyüklüğü ve şanını ortaya koyacak hiçbir şey ihmal edilmez. Böylelikle elçilere, hükümdarlarına Osmanlıların zenginliklerini, ihtişamını ve kudretini anlatacak her türlü malzeme temin edilmiş olur. Elçi sadrazama iltifatlarını bildirdikten sonra huzura kabul günü bilhassa Yeniçerileri Ulüfe dağıtımı gününe getirilir. Böylece elçi hem ordunun düzeni ve disipliniyle hem de ona ödenen paranın miktarını bir anda görmüş olur. Bu iş için hazırlanan para daha önce elçinin kabul edildiği ve sadrazamla kubbealtı vezirlerinin yanında kırmızı kadifeden sedire oturduğu odanın ortasına kümeler halinde konur. Maaşlar her odanın başkanına dağıtılır, onlar da askerlere verirler. Elçi için şahane bir yemek ziyafeti verilir. Burada elçi, sadrazam, kubbealtı vezirleri ve defterdarla beraber sofraya oturur. Masa diyor, bizimkilerden biraz daha alçaktır. Üzerinde boydan boya gümüş bir tepsi bulunur. Bunun üzerine örtü serilmeksizin tabaklar konur. Bıçak kullanılmaz. Aynı odada elçinin maiyetindeki memurlar ve diğer mühim şahsiyetler için iki ayrı masa daha vardır. Bu masalara servis tabaklarla yapılır ve bir tabağa dokunuldu mu hemen kaldırılarak başka tabak konur. Böylelikle farkına varılmadan arka arkaya 60 veya 70-80 servis yapılmış olur. Bütün tabaklar en güzel Çin porselenindendir. Her birinin tahmini değeri en az 150 altındır. Bu porselenlerin yapımında kullanılan toprak hususi ve gizli bir usulle işlendiği için yemeklere konan zehirlerden etkilenerek parçalanır. Bu yüzden padişaha asla başka tabaklarda yemek verilmez. Ziyafet bitince çavuşbaşı elçiyle maiyetinden birkaç kişiyi hususi bir odaya götürür. Orada kendilerine ipekli kumaştan ceketler takdim edilir. Bundan sonra elçi sarayda itibarı yüksek olan ve daima gümüşten asa taşıyan iki kapıcı başının eşliğinde arz odasına götürülür. Elçinin takdim edeceği hediyeler mümkün mertebe en büyük ihtişam içinde arkadan getirilir ve bunları almak üzere vazifelendirilmiş saray subaylarına teslim edilir. Elçilik heyetinin geçtiği bütün avlular ve geçitler büyük bir sessizlik içinde duran Yeniçeriler tarafından korunur. Önlerinden yüksek rütbeli subayları geçerken hafifçe eğilerek selam vermelerinde bütünüyle bir yücelik ve savaşçı bir hava vardır diyor Rico. Sonra elçi avlusunda ipekli ve simli kumaştan elbiseler giymiş harem ağalarının bulunduğu arz odasının hemen yakınındaki büyük bir kapıya götürülür. Elçinin katibinden, tercümandan ve çok ehemmiyetli birkaç kişiden başka hiç kimsenin bu kapıdan daha öteye geçmesine izin verilmez. Arz odasının kapısında derin bir sessizlik hüküm sürer. Buna hemen yakında akan bir çeşmenin hafif şırıltısı da eklenince insanı saygıyla karışık bir endişe sarar. Bütün burada muhafız olarak bir ak ağasından başka kimse yoktur. Elçi ve maiyeti orada bir an dururlar ve böylece yüksek bir hükümdara saygıda kusur etmemek maksadıyla çok yavaş bir şekilde ilerlerler. Eskiden Roma imparatorlarına ve şimdi bizim krallarımıza yaklaşıldığı şekilde Doğu hükümdarlarına yaklaşmak mümkün değildir. Arz odasının girişinde değerli taşlarla bezenmiş altın bir top ile son derece pahalı incilerden meydana gelmiş zincirler sarkar. Yerlerde altın telle işlenmiş, inciler serpiştirilmiş, kırmızı kadifeden halılar serilir. Padişahın oturduğu taht yerden biraz yüksektir. Altın kaplama 4 sütunla yere tutturulmuştur. Gayet güzel süslenmiş tavandan bir sürü altın küre sarkıtılmıştır. Oturduğu yastıkla sağında ve solundakiler altın ve değerli taşlarla süslenmiştir. Padişahın yakınında ayakta büyük bir hürmet ve tevazuyla duran sadrazamdan başka kimse yoktur. Elçi padişahın huzuruna çıkacak duruma gelince kollarının altından tutan iki kapıcı başının eşliğinde odaya getirilir. Elçiyi belirli bir mesafe ilerlettikten sonra elini yeninin üzerinden tutarak alnı yere değecek şekilde padişahın önünde diz çöktürürler. Sonra elçiyi ayağa kaldırırlar ve geri geri odanın dibine kadar götürürler. Elçinin bütün maiyetindekilere de aynı şekilde selam verdirilir. Ancak bunlar elçiden biraz daha fazla eğilirler. Busbek'e göre bu gelenek hükümdarının intikamını almak üzere Sultan Murat'ın huzuruna giren ve onu öldüren bir Hırvat yüzünden kurulmuştur diyor. Fakat Türklerin tarihçileri bu hadiseyi başka türlü anlatırlar. Onlara göre Sultan Murat, Sırp despotu Lazarus'un bozguna uğramasından sonra harp meydanını gezerken ölüler arasında yatan Miloš Koblević adında birisi tarafından şehit edilmiştir. huzura kabul merasimi sırasında elçi daima ayakta durur ve tercüman vasıtasıyla efendisinin padişah hakkında söylediklerini nakleder. Bütün söyleyecekleri daha önceden yazılı bir itimatname ile beraber sadrazama verilmiş ve okunmuştur. Sonunda sadrazam elçiye gereken cevabı verir ve merasimi sona erdirir. Evet, işte Rico, katibi bulunduğu İngiltere kralının elçisi Winchesley kontunun bu şekilde huzura kabul edildiğini bizzat müşahede etmiş. Elçilere dokunulmazdı dedik Rico'dan naklen. Ancak padişah bir ülkeye savaş açtığı zaman o ülkenin elçisi tutuklanmaz ama evinde göz hapsine alınır. Mesela Venedik Cumhuriyeti'nin elçisi Sorenzo Bail, Boğaz'daki bir hisarın küçük bir odasında böyle gözaltında tutulmuştu diyor. Vaktiyle bir harfte ele geçirilen Lehistanlı general Konispolski Boğaz'daki bir hisardan kaçırılmıştı. Bu işin arkasında Fransız elçisi De Sancy vardı. Bunun üzerine De Sancy hemen tutuklandı. Yedi Kule zindanına atıldı. 4 ay müddetle orada kaldı. Fransa kralı ısrarla elçinin serbest bırakılmasını istedi ve yerine yeni bir elçi göndermeyi taahhüt etti. Bunun üzerine elçi serbest bırakıldı. Onun yerine gelen elçi Sesi kontuydu. Saraydaki cariyelere göz dikmiş efendim ve bu hadise de duyulmuş. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti Fransa kralı bu elçiyi geri çekmek istemiş. Fakat Osmanlı hükümeti borçlarını ödemeden elçiyi bırakmayacaklarını söylemişler. Elçi borçlarını ödedikten sonra çekilmiş. İşte elçiler bu şekilde davranırlarsa o zaman dokunulmazlık söz konusu olmuyor. Ancak normal şekilde elçilere asla dokunulmuyor. Buna dikkat ediyorlar. Türkler, diyor Rico, elçilerin iki hususiyeti olmasına inanırlar. Birincisi, elçinin padişaha kendi hükümdarının niyetlerini anlatması ve iki devlet arasında imzalanmış olan anlaşmalara kendi tarafının ne ölçüde uymadığını ortaya koyması. Diğeri de elçinin kendi dillerinde mahpus dedikleri tarzda aralarında bir nevi rehin olarak yaşamasıdır. Böylelikle elçi, hükümdarının Osmanlı Devleti ile yaptığı anlaşmalara aykırı olarak davranacağı her hareketten mesul tutulur. Ve milletinin Türklere sadakat teminatı olarak kabul edilir. İşte bu yüzdendir ki 1663 yılında İskenderiye'den padişaha ait mallarla hareket eden bir Hollanda gemisi Malta korsanları tarafından ele geçirilince Hollanda elçisi Edirne'de yakalandı, hapse atıldı. 4 ay sonra Türklere ait malların tutarı olan 85 bin dük altını ödendikten sonra serbest bırakıldı. Elçilerin dokunulmaz oldukları hakkındaki töre en mükemmel şekilde Alman İmparatorluğu'nun elçilerine uygulanır diyor Rico. Çünkü bu iki güçlü hükümdar arasında hiçbir zaman kopma olmamıştır. Savaş çıksa bile elçi orduyla beraber savaş meydanlarında dolaştırılır. Böylece savaş talihi kötüye gitse her an karşı tarafla uzlaşma imkanı doğmuş olur. İşte Rico bizzat şahit oldu. Elçilerin Osmanlılardaki durumu hakkındaki bilgilerle bize o devre ait önemli ışıklar tutmaktadır.
Bir dal sesi kız, dal sesi bu. saadeti bunlar. Dermiş romanın kalbini mıs, tak gibi unvar. Dermiş romanın kalbini mıs, tak gibi unvar. Köklükleri uygurlar olur, lar pek çenekler. Köklükleri
sevgili dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Hatıralar programının şimdi sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Hatıralar.